18. sözün 3. noktası. Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum tuhibbunallah fettabi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa onun habibine ittiba ediniz diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Allah'ı sevmenin yolu onun sevdiği zata benzemektir. Onun sevdiği zatın sünnet-i seniyesine göre hareket etmek de, değil mi, Allah'ın sevdikleri kulların grubuna girmek anlamına geliyor. Yani burada bazılarının Kur'an-ı Kerim esastır, doğrudur, biz de ona amenna diyoruz. Fakat Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyyesini fazla nazara almamaları şeriatta bir eksiklik, bir noksanlık meydana getiriyor. Çünkü edille-i erba, yani insanların kaynak olarak kabul ettiği veya Müslümanların kaynak olarak kabul ettiği dört şer'i delil vardır. Bunların biri kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim. Diğeri sünnet, diğeri icma ve kıyas. Bu dört şer'i hüküm amelleri ve fiilleri kendi aralarında taksim eder. Ameller ve fiiller ise 8 veya 7 kategori içerisinde değerlendirilir. Yani kitaba, sünnete, icma ümmete ve kıyasa istinaden hiçbir fiil, hiçbir hareket, hiçbir ahval ve etvar yoktur ki bu 8 veya 7 kategoriye girmemiş olsun. İslamiyet bunu tayin ve tespit etmiştir. Aynen madenleri gruplandırmak gibi. Ta külden, kömürden elmasa kadar ne kadar mertebeler varsa dinin, şeriatın kaide ve kurallarına göre insanların efali, ahvali ve akvali de aynen bunun gibi 8 ve 7 kategori içerisindedir. Hiçbir fiil yoktur ki, mesela ya farzdır, değil mi? Farzın içerisine girer. Allah emreder, yapılır. Ya sünnettir. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam ehvalinden, ahvalinden, akvalinden çıkan bir meseleye uygundur. Ona yakışır. Ya mübahtır. Ya mekruhtur. Mesela. Ya vaciptir. Ya haramdır. Ya müstehaptır. Değil mi? Veya diyelim işte efendime söyleyeyim, caiz olan kısımlardan birine girer. Dolayısıyla hangi fiil, hangi hal olursa olsun İslamiyet bunu sınıflanmış ve sıralamıştır yani. Bu sebeple de insanlar fiillerini tartarken, muvazene ederken neye uyduğuna dikkat etmesi lazım. Ama Üstad Hazretleri burada bir meseleyi nazara veriyor. Şeriatın madem fiiller üzerinde böyle bir sikkesi, böyle bir imzası ve mührü vardır, bunların makamlarını karıştırmak caiz değildir. İşte mübalağa, bir şeyi olduğundan fazla göstermek veya yermek, bu muvazeneyi bozduğundan dolayı bundan uzak durmak lazım. Muhakematta Muazzez Üstadımız buyuruyor. Bu muvazeneyi nazara almayan bazı vaizler vaazlarında insanlara tesirli olamıyorlar diyor. Çünkü bir meseleyi insanların terk etmesi için, ondan uzak durması için, mesela o mesele mekruhsa, bunu uzaklaştırmak için insanlardan onu haram mertebesine çıkartmak veya sünnet kıvamında, sünnet değerinde olan bir muameleyi, bir fiili insanlar biraz daha yapsın, üzerinde dikkat etsin, titresin diye onu farz mertebesinde veya vacip mertebesinde göstermek muvazeneyi bozmak anlamına gelir diyor. Buna da güzel bir örnek veriyor. Adamın bir tanesi diyor, bir mecliste müskirattan menhiyat yolunda, yani insanlar içki içmekten muhafaza etmek, uzaklaştırmak için öyle bir fetva vermiş. Ben kitabıma yazdım, utandım, geri sildim diyor. Dedim ey herif, bu halinle şeriata adavet ediyorsun. Sadık dahi olsan, dost dahi olsan, sadık-ı ahmak unvanına layıksın. Ahmak dost unvanına layıksın. Aduv-u şedidden daha ziyade muzırsın diyor. Din düşmanları senin kadar bu dine zarar vermiyor. Bu halinle diyor. Çünkü şeriatta muvazeneyi bozmak da şeriata zarar vermek anlamına gelir. İşte madenlerdeki mertebeler gibi. Mesela bir insan bakırı met ede ede diyelim ki altın mertebesine çıkarsa altının makamı kayboluyor. Altını da met ede ede elmas mertebesine çıkartsa daha üstte makam kalmadı. Elması nereye koyacağız? Veya demir özelliğinde bir madeni kötüleye kötüleye kömür mertebesine düşürse daha altta mertebe yok ki. İşte bir şeyin haram olması için kitapta nas hakkında ayet olması lazım. Mukayese yoluyla haram olanlar nas'ın hükmünde ve mertebesinde olamaz. Bir adamı hırsızlıktan muhafaza etmek için veya diyelim ki yalan söylemekten muhafaza etmek için zinayı rüşvet vermek, zinanın mertebesini farkına varmadan düşürmek anlamına gelir. Buna hakkımız yok. Veya diyor adam işte tasadduk etmeyi hacca mukabil tutmak. Evet, öyle bir sadakayı öyle bir zamanda öyle bir insana verirsin ki Allah sana hac sevabı verir. Hacı etmez ama. Hacı olmak ayrıdır. Hac sevabı almak ayrıdır. Bu hac sevabını fakir de alır. Ama hacca gitmiş gelmiş gibi o mesuliyetten kurtulamaz. İşte bu gibi muvazenesiz sözler bu zamanın nasihlerin nasihatlarını insanlara maalesef tesir ettirmiyor diyor üstadımız. İşte bu sebeple ne diyoruz? Sünnet var. Kur'an-ı Kerim'i açılımını biz izahını sünnetten öğreniyoruz. Şimdi sünnetin dışında bir kıyas var. Fukahanın mukayese yoluyla ortaya koyduğu kayda ve kurallar. Bir de icma var ki ulema-i İslam üzerinde ittifak ettiği konular bizim edille-i erba yani şeriatın istinad ettiği dört ana sütunu ortaya koyuyor. Şimdiki insanlar ise maalesef işte bu dini bizden insanlarla, bize yakın insanlarla bozmaya çalışıyorlar. Kitaptan başka hiçbir şeyi delil kabul etmiyor adam. Ben Kur'an'a bakarım diyor doktorum. Tamam Kur'an'a bak da, Kur'an'a bakıp sen izah edersen kendini Kur'an'ın yerine koymuş oluyorsun. Bak bu inceliği kavrayamıyor vatandaş bu defa. Ben her şeyi Kur'an'a göre mukayese ederim diyor. Hadis, sünnet, kıyas, icma kabul etmem. Kur'an ölçüdür. Doğru. Kur'an ölçüyse sen de aradan çık. Ümmeti Kur'an'la yan yana bırak. Sen de girme o zaman araya. Kur'an'ı ölçü olarak kabul edip tutup senin mantığına göre bu kaide ve kuralları yorumlamaya kalktın mı? İmam-ı Gazali dururken sana sıra gelmez. O da Kur'an'a bakıp çünkü izah ediyor. Onun da ölçüsü Kur'an. İmam-ı Azam dururken bize sıra gelmez. İmam-ı Şafii dururken bize itibar edilmez. Biz önce ömen nasuhu bilmen anlayalım. Ondan sonra ileri doğru gidelim. Her zaman şu kaideyi unutmayalım. Söylüyoruz biz bunu. Çok önemlidir. Der ki ulema usul ilmiyle ilgili bir meseledir. Bir hadisle bir ayet çelişse doktorum bak şimdi. Ama hadis sahih olmak kaydıyla. Doğru hadis. Uydurma olmayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bakara suresinin 10. ayetini böyle izah etmiş ama hadis sahih olmak kaydıyla. Bu hadisteki izah benim mantığıma göre Kur'an'la çatışsa o ayetle. Hadise mi uymam lazım ayete mi? Evet. Neden? Resulullah bunu benden daha iyi anlamıştır. Hassasiyet anladın mı? Bir hadisle bir muhaddisin kanaati çatışsa, bir hadisle bir muhaddisin kanaati çatışsa, ben muhaddise uyarım. Niye? Hadisi onun kadar anlayamam. Ama ne diyoruz? Hayır, Kur'an esastır, Kur'an'ı baz alırız. Baz al da sen araya gidip onu izah ediyorsun. Yine senin anlayışın ortaya çıkıyor. O anlayış Kur'an olamaz. Eğer o anlayış Kur'an'a yakın anlayış olsa senden evvel kimler var? Abdülkadir Geylaniler, Gazaliler var. Onları koymamız lazım. Bunları da kaldılar adam diyor. Bana muhatap ol diyor. Benim anlayışım Kur'an'ın anlayışıdır diyor. Bunlar çok tehlikeli insanlardır. Dikkat edelim. Çok tehlikeli insanlardır bunlar. Bunların uzantıları ta Vahhabiliğe kadar gider. Vahhabi olduğunu bilmez. Ama Vahhabi zihniyetinde insanlardır. Onlar hadis de kabul etmezler. Kur'an'dır, başka bir şey yok. Kur'an kifayet etseydi Allah peygamberleri göndermezdi. Bir grubu da Şia'ya dayanıyor. Bak Şia'yı İslam uleması dinden çıkmış kabul eder. Bazıları da tekfir eder. Neden? Bak şöyle bir mantık gidiyorlar. Şia inancına göre bizim şu Kur'an'ın hafızı yoktur. Neden? Onlar bu Kur'an'ı eksik kabul ederler. Evet. Hümeyni'nin Arapça telif ettiği bir eser 40. hocamla beraber bu Şafii uleması Halil Güneç hocanın evinde Fatih'te beraber bir şeyi müteala ettik. Ben de onlara şahit oldum. Bak dedi hocam dedi. Halil Güneç hoca Allah selamet versin yaşıyor. Hümeyni'nin kendi telifi olan Arapça bir eser elime geçti. Hümeyni orada diyor ki sahabeler Hristiyanları İncil'i tahrif etmiştir diye töhmet altında bırakırlar. Aynı töhmet kendileri için de geçerlidir. Onlar da Kur'an'ı tahrif etmiştir haşa. Aynen onu aynen naklediyorum bakın. Soruyorum nerede Sure-i Velayet? O Sure-i Velayet ki İmam Ali'nin hilafetinden bahsediyor. Bu Sure-i Velayet'i sahabeler ve mahsusen Hazreti Osman radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'i yazdırırken onun zamanında dört nüsa olarak yazıldı ya bu Sure-i Velayet'i çıkartmış. Şimdi arkadaşlar hem Allah'a iman edeceksin hem de Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı bizdir ayet-i kerimesini kabul edeceksin. Allah'ın indirdiği bir eseri bir insanın tahrif etmesinden bahsedeceksin ve bunu da kabul edeceksin. Bu nasıl Allah inancı? Kur'an'ın himayesi bizim altımızdadır, bizim emrimizdedir diyor Cenab-ı Hak. Bizim tasarrufumuzdadır. Kim bunu tahrif edebilir? Bunun tahrifine bir adam inandı mı Allah'ın kudretine de itiraz etmiş oluyor. İşte inanç buradan gidiyor tehlikeye. Bir şey daha var. Çok şey var da bunu da söyleyelim. Hazreti Ayşe validemize isnat edilen o ifk olayını bunlar hala kabul ederler. Evet. Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ona temiz olduğunu, nezih olduğunu ifade eder. Bakın Kur'an-ı Kerim'in tamamını inkar et, ha bir tanesini fark etmez. Çünkü imanda ittisal vardır. İmanda baziyet yoktur, külliyet vardır. Bir mümin Allah korusun, imanın rükünlerinin tamamını da inkar etse dinden çıkar, mürted olur. Birini de inkar etse mürted olur. Çünkü birini kabul ettin mi tamamı arkadan gelir, birini reddettin mi hepsi birden gider. Kargir binaların kubbeleri gibidir. Bir taşı çektim kubbenin tamamı yıkılır. O taş o kubbeye hakimdir. Yanındakine de mahkumdur. Neden çektin mi o yıkılır. Peygamberi kabul etmeyen bir adam haşa kitabı da kabul etmez. Onu getiren meleği de kabul etmez. Onun davası olan ahireti de kabul etmez. Dolayısıyla Allah'ı da inkar etmiş olur. Allah'ı haşa kabul etmeyen peygamberi hiç kabul etmez. Bakın ne var? Bir bütünlük ve külliyet var. Ama amelde infisal caizdir. Namaz kılmayan bir adam oruç tutsa orucun hesabını vermiştir. Namazdan hesaba çekilir. Mesela. Başını açan bir hanım namaz kılsa namazın hesabını vermiştir. Tesettürün hesabını sorar. Mesela. Burada yani şunu yapmıyorsan bunu hiç yapma mantığı yanlıştır. Başını açıyor musun? Namazın da olmaz orucun da. Yok böyle bir şey. Bu borç vermek gibidir. Borcu eda etmek gibidir. 10 lira borcum var. 2 lira vermişim. 8 lira kaldı. Tamam. Bu kadar basit. Amelde. Amel imandan bir cüz değildir. Ama imanın hakikatları birbirinin parçasıdır. Ayrım kabul etmez. Evet. Fikren bir adam Allah korusun. Fikren itikadını bozmadığı müddetçe amelde bozsa günahkar olur, dinden çıkmaz. Ama o da basit bir şeymiş gibi kabul etmeyiniz ha. Cehennemde yanmak kolay bir şey değil öyle. Tabi. Allah muhafaza eylesin. Şimdi dedik ya kitap, sünnet, icma, kıyas ve İcma kıyas, evet. Ulema-i İslam, ekser alimlerin ittifak ettiği bir mesele ilahi muradın tahakkukudur. Çünkü ümmetimin ekserisi dalalette birleşmez diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Muazzez Üstadımız da buyuruyor. Kütüb-i Sitte'den duymak, Resulullah'tan duymak gibidir. Bunu Üstadımız söylüyor, biz değil. Kütüb-i Sitte'den duymak, Resul-i Kibriya'dan duymak gibidir. Tabi'in döneminde Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği vasıflı insanlar hassasiyetle ve itinayla, öyle bizim gibi zekaları bu seyrede değil ha. Öğlen terasını Cenab-ı Hak vasıflı insanlar göndermiş ki dinin hakikatlerini bir araya getirmişler, kitap olarak muhafaza etmişlerdir. 1 milyon hadisi hıfzına alan İmam-ı Malik Hazretleri, 1 milyon hadis ravileriyle beraber. Adamın kafası kompütür. Özel yaratılmış bu insanlar. Her şeyin bir duayeni var. Maddi mesleklerde de böyledir. Newton'a ne diyebiliriz? Arşimet'e ne diyebiliriz? Fennin Newton Arşimet olsun da Müslümanın, daha doğrusu hadisin, fıkhın, tefsirin Arşimet'i Newton olmasın mı? Allah önemli olduğu meseleleri önemli insanlarla muhafaza eder. Bak hadis toplamada size bir örnek anlatayım, şaşırırsınız. İmam-ı Bukhari Hazretleri. Hadis topluyor. Ama nasıl topluyor? Demişler ki bir adam, daha da bir hadis olabilir. Bir yerde bir insan tarif etmişler. Çok uzak yollardan oraya kadar gidiyor. Bakıyor ki adam kaçmış olan atını tutmak için heybe gösteriyor. Selamun aleyküm, ne yapıyorsun diyor sen. Atı yakalayacağım diyor. Nasıl yakalıyorsun? Heybeyi gösterdin mi torbayı, at gelir. Ama bir heybenin içi boş, arpa yok. At bilmez ki bunu diyor. Ha, selamun aleyküm. Allah yardımcın olsun. Bu adam atı kandırıyor diyor. Hadise bir kelime ilavesi çıkarsa ben bundan hadis alamam. Böyle sadakat. Bir de bir şey daha yapıyorlar. Bunun ilmini tereddüt eden meselelerini yerine getirdikleri gibi Rüyayı Sadıkada Resul-i Kibriya'yı görüp ona da soruyorlar. Bir de böyle manevi mekanizma var. Üstad da buna işaret, hemen yaka zaten diyor üstadımız. Peygamber Efendimiz'den teyidini alıyor Aleyhisselatü Vesselam. Sadık rüyalar bu demektir. Soruyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Resulullah, senden sonra peygamber yok. Bu ümmet nasıl irşad olacak? Mübeşşirat var diyor. Mübeşşirat nedir ya Resulullah? Öyle sadık rüyalardır ki akabinde hemen aslı çıkar. Biz alemi sadece gözümüz gördüğü olarak kabul etmeyelim. Gözümüzün görmedikleri gördüğümüzden daha fazladır. Allah'ın öyle bir derin mekanizması vardır ki biz zannediyoruz vücut alemi müşahede alemimizin tasarrufu altındadır. Öyle manevi alemler, öyle manevi mekanizmalar vardır ki Allah onlarla hakikatları devamlı muhafaza altına alır ve korur. Çünkü dini koruyan, dini muhafaza eden Cenab-ı Hak bunu sebeplerle koruyacaktır. Ha, bu sebeplerde nedir? Hadis-i şerifleri toplayan, bir araya getiren, Kur'an-ı Kerim'i hakiki manada müfessir olan insanlar, o dediğimiz 4 delilin ve etrafındaki surlu kaleler hem Kur'an'ı hem dini muhafaza etmiştir. Bakın diğer dinler hep bozulmuştur. İcab ediyordu çünkü. Allah icaz damgasını sadece İslamiyet için koymuştur. Diğer kitaplarda mucize, bu anlamda icaz yok. Bozulmasına müsaade etmiş. Çünkü hepsi mevzi ve zamanına göre gelmiştir. Başka dinler gelecek, onlar değişecek demektir. Değişen bir şeye icaz damgasını vurmak lüzumsuz olur. Kur'an-ı Kerim geldikten sonra Cenab-ı Hak ben bugün sizin dininizi ikmal ettim diyor. İkmal edilen bu din kıyamete kadar herkes için geçerlidir ve kafidir. Kafidir çünkü icaz damgası vardır. Bunu kimse bozamaz. Bozulmamasının hikmeti nedir sebebi? Herkese kifayet edecek bir özellik taşıdığından dolayıdır. Bakın bunun maddi örnekleri de vardır. Su. Allah'ın yarattığı bir numaralı meşrubat su. İnsanlar da meşrubat yapıyorlar. Hepsinin modası geçiyor. Ve insanlara göre tercih haklarımız var. Herkes herkesin kullandığı meşrubatı ne yapamıyor? Kullanamıyor. Örflere, geleneklere, coğrafyalara, cinslere, ırklara göre bu değişiyor. Fakat Allah bir su yaratmış. Cenab-ı Hak bir su yaratmış arkadaşlar. kim ise bana göredir diyor. Bakın şimdi. İnsan hangi cinsten, hangi ırktan olursa olsun sudan memnun mu? He? Memnun. Hayvanların aklı olsa daha iyisi nasıl olur diye sorsan ne derler? Bundan iyisi olmaz. Semada uçan, yerde kaçan ne kadar mahluk varsa sorun. Onlara tam tabına uygun. Nebatatın aklı olsa gülünden çınarına kadar bu su tam bize göre yaratılmış diyecek. Şu Allah'ın mucizesine bakın. Bir tek su bütün canlılar için tek kaynak. Ya bir su bütün canlılara yeter mi? Yeter. Kıyamete onlara da yeter. Miadı dolmaz, mürürü zamanı olmaz. Allah yaratmıştır. Yarattığı bir suda bu özellik olur da Allah'ın ilminde, ilmiyle indirilen kitapta zaman mekan ayrımı olur mu? Kifelsizlik söz konusu olabilir mi? Olamaz. Bak bir örnek daha verelim. Güneş. Isıtıcıların miadı doluyor. Vakti zamanı geçiyor değil mi doktor? Geçiyor. Sobaların devri geçiyor. Önceden bir gaz sobaları vardı. Japonya'dan gelirdi. Yaşlılar bilir. Gençler bilmezler. Evet. Çok ısınmışız onlarla. Bak geçti şimdi. O geçti şimdi kaloriferlere. Şimdi kalorifer belki değişecek. Bordan imal edilen başka cihazlar çıkacak. Niye? Kul yapısı zamanla değişir. Mürürü zamana uğrar. Allah bir soba yapmış, bir lamba yapmış, semavata asmış. Adem babamız hangisini kullandı? He? O ne? Biz? Bu gericilik bence. Acayip bir gericilik yani. Bir yeni şeyler bulalım. Bir şeyi Allah yarattı mı arkadaşlar? He? Onun mürürü zamanı yoktur. Evet. Bakın şimdi gözlüklerin modası değişir. Gözün modası değişir mi? Sen göz doktorusun. Değişmez. Niye? Allah yaratmış. Yaradılan değişmezse Kur'an mahluk değil. Bak onda bir incelik var. Allah'ın ilminden gelen ezeli bir eserdir. Onun hiç miadı dolmaz. Mürürü zaman olmaz. Yani namaz eskimez. Oraya gidin. Kur'an'da namaz var ya. Ortaçağ. Hayır. İnsan yaratıldı mı? Mahlukiyet devam ediyor mu? Mahluk muyuz? Kul olarak yaratılma devam ettiği müddetçe, kulluktan kurtulamadığımız müddetçe namazdan kurtulamayız. O halde Allah'ın kitabına uyan bir Müslüman veya bir insan, değil mi? Makinayı kataloğuna göre çalıştırıyor demektir. Bak maddi şeylerde de böyle. Şu cihazı servise açar, kataloğuna göre çalıştırırsanız garanti kapsamından çıkmaz. Değil mi? Kolay kolay da bozulmaz. İnsanı da kataloğuna göre servisçilerin tanzim ve tertibi üzerine yani peygamberlerin aleyhisselam öyle kullanırsak bu insan garanti kapsamından çıkmaz. Hem dünya hem ukbada kazanır. Ama başka servislerden hizmet alırsak değil mi? Başka kataloglara göre çalıştırmaya kalırsak anlıyorsun ne demek istediğimi? Devamlı tamirhaneden çıkamayız arkadaşlar. İnsanlar hep tamirhaneye giriyor. Ahlaklarımıza bakın, ticaretlerimize bakın, komşuluklarımıza bakın, fikirlerimize bakın. Hep devamlı yenilenme ve eskimeyle mücadele ediyoruz. Aldanıyoruz ve aldatıyoruz yani. Niye? Sistemimizi servislerine göre işletmeyip kataloğumuza göre hareket etmediğimizden dolayı. Evet. Gelelim dersimize. Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Madem kainatta hüsnü sanat bil müşahede vardır ve kat'idir. Her nereye bakarsak bakarız Cenab-ı Hak her şeyi en güzel surette yaratmıştır. Hüsnü sanat bu. Hüsnü sanat. Daha güzel bir göz düşünemeyiz. Daha güzel bir kulak düşünemeyiz. Daha güzel bir kedi düşünemeyiz. Bakın. Daha bir güzel bir göz düşünemediğim, daha güzel bir görme de düşünemeyiz değil mi doktor? Ayar da çok güzel verilmiş. Daha derin gören, daha zayıf gören mahluklar da var. Ama insana böyle bir ayar vermiş Allah. Bu bizim için faydalı. Kulak yapmış şuraya, yeri de güzel, kendi de güzel, duyması da güzel. Şimdi burada bir incelik var. Hadi yerini ve kendisini insanın fiziğine göre anlatalım. Bunu maddeye bırakalım, yemeye içmeye bırakalım. Duymaya nasıl ayar verir? Duymayı nasıl ölçmüş de Cenab-ı Hak ayrı ayrı vermiş. Her bir canlı ayrı bir duyma özelliği vermiş. Yani hücrelerin kullandığı malzemeleri aldığımız gıdalara bağlayalım. Allah korkuları neyle ölçmüş bize dağıtmış. Hiç kimsede eşit korku yok. Eşit endişe de yok. Eşit muhabbet de yok. Onları da taksim etmiş Allah. Herkeste eşit korku olsa dünyanın nizamı düzeni bozulur. Çocuğa kaşını çattı, o da sana kaşını çatar. Baba ne demek istiyorsun? 2 yaşında da. Hadi idare et. Hadi terbiye et. Korkuları farklı vermiş. Endişeleri farklı vermiş. Muhabbetleri farklı vermiş ki farklılıkta nimet var. Aynılıkta bela var. İhtilaf rahmetlidir. Her zaman örneğini veriyoruz. 100 tane A harfinden bir şey yazamayız. Fuzuli olur. 10 farklı harften 2-3 tane kelime yazarsın, bereket versin. Farklılık nimetli. Artı artıyı iter. Bak aynılık. Artı eksiği çeker. Farklılık çekiyor. Bu sebepten dolayı sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmışım. Ta ki birbirinizi tanıyasınız. Farklılık tanışmaya sevk eder. Aynılık ne lüzum var gidip adamın medeniyetini, teknolojisini göreyim. Aynı şey deriz. İnsanlar hayvanlar gibi affedersiniz. Yani bulunduğu yerde kalır. Bir adım ileri atamaz. Farklılık yok. Hüsnü sanat. Burada hep hüsnü sanata giriyor. Bir müşahede vardır ve katlidir kainatta. Fenler bunun delilidir. Elbette madem her şeyde bir güzellik var, her şeyde bir mükemmellik var, Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam şuhut derecesinde bir katiyetle sübutu lazım gelir. İnsan güzel olsun, hayatı güzel olsun, organizmaları güzel olsun, bakın bakın. Yaşadığı yerler güzel olsun, yemesi içmesi güzel olsun da fikri düşüncesi ortalıkta sürünsün. Öyle bir şey olamaz. Fikri de güzel olacak. İnancı da güzel olacak. İbadeti de güzel olacak. Teknoloji de dünyayı sallasın. Japonya gitsin güneşe tapsın. Fikir de yerde sürünsün. Üstad buna öyle bir cevap veriyor ki beşer buna tahammül edemez. Mutlaka doğruyu bulacak diyor. Avrupa medeniyette bu noktaya gelsin de fikir de düşünceli orta çağın karanlıklarında kalsın. 3 ilahla iktifa etsin. Tatmin olsun. Mümkün değil. Fenler casuslar gibi casusla hareket edecek, bu gubarı insanın üzerine kaldırıp atacaktır diyor Üstad. Ona güveniyor. Her şeyde huzurun rahatını arayan beşer inançta, itikatta çöküyor. Diz çöküyor. Bütün o bildiği fenli malumat ve medeniyet, inanç ve itikat onun kalbinde olmazsa onu perişan ediyor. Orada da zirveye çıkmalı ki maddeyle mana örtüşsün de maddeden gelen güzellikler mana noktasında, ikliminde perişan etmesin insanı. İbadetlere bakın şimdi. Eskiden putlara tapılıyorlardı. Tapıyorlardı insanlar. Şimdi putların maddesine tapıyorlar. Ne fark eder ki? Yani eski müşrikler değil mi? Lat, Uzza ve Menat. Meşhur putlarıydı. Şimdiki insan materyalizm. O putların zerrelerine tapıyorlar. Ve bu insanlar fende ve medeniyette çok ileri gitmiş insanlar. İşte akıl fikir oralara girip de kalp ve vicdan yerde sürünürse bu zikzakı ve bu tehlikeyi, bu şey tezatı fenler kaldıracak, merak etmeyin. O insanı vicdanen doğru bir inanca, doğru bir ibadete, kulluğa götürecektir diyor. Peki Risale-i Ahmediye niye icap ediyor? Çünkü işte bu güzellik ve kemalatı fikren dolduran, maneviyat açısından besleyen, ibadet ve muamelat noktasında da güzel olması, ahlak noktası, bu insanın güzel olması için bir risalet lazım, bir peygambere ihtiyaç var. Her şey, her sanatta güzellik varsa fikirde de güzellik olması lazım. Bunun da hizmetkarları peygamberlerdir aleyhisselam. Zira şu güzel masnuattaki hüsnü sanat ve zinet-i suret gösteriyor ki hem sanat güzelliği hem de yani zahir bir güzellik var. Dizayn var yani. Değil mi? Sanatta da gözün görmesiyle ilgili doktorum belki yarım saat, bir saat konuşabilir. Hep doktorumdan örnek veriyoruz. Her şeyin yenisi dostun eskisi makbul derler. Biz doktorun eski dostuz. Bir de bakın güzel bir güzellik vermiş ki hem vazifesini hem de çok güzel yaratmış Allah. Güzellik noktasını daha güzel bir göz düşünemeyiz. İnsanı yaratmış makine olarak, sanat olarak çok mükemmel. Ona bir dizayn vermiş. Değil mi? Ona bir zahiri suret vermiş. Ona oturma, onlar da güzel. Yani mana güzel, zarfı da güzel. Evet. Demek ki şu güzel masnuattaki üstü sanat ve zinet-i suret gösteriyor ki onların sanatkarında ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuvvetli bir talebi tezyin ve şu irade ve talep ise o saniyede ulvi bir muhabbet ve masnunlarında izhar ettiği kemalat-ı sanatına karşı kutsi bir rağbet var olduğunu gösteriyor. İşte peki Cenab-ı Hak bu kadar güzel sanatları yaratır ve onları da vazife-i ifade yaşayan insanları da mükemmel şekilde diyelim hazırlar gönderir kainata. Onun insanların tabına, mizacına, fıtratına göre de dinler nasip eder, nebiler gönderir. Neden bunu yapar? Seviyordu onun için. Bu itina sevginin, bu iltifat muhabbetin, bu iltifat şefkatin alameti ve neticesidir diyor üstadımız. Çünkü bu kainat muhabbetten teşekkül etmiştir. Üstad diyor, muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Cenab-ı Hak sevdi, alemin çekirdeğini yani ilk çekirdeğini, nüvesini yarattı. Sevdiğinden dolayı yarattı. İnsanlar sevdiğinden dolayı terbiye ederler. Terbiye Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismiyle ilgilidir. Bazen terbiyede diğer celali isimlerde olur ama şefkat ve rahmet galiptir. Rahmeti Allah'ın gadabını geçmiştir. Terbiye oldu mu şefkat noktayı nazarından bakılır. Cenab-ı Hak da bu alemi seviyor. Rahmetiyle muamele ediyor, şefkatle yaklaşıyor. Bu sevmenin alametidir. Sevmiş ki yaratıyor. Peygamber Efendimiz'i seviyor, onu yaratıyor. Onu çekirdek ittihaz ediyor, ondan bu kainatı yaratıyor. Bu kainat ağacından binlerce meyve meydana geliyor. Binlerce meyvenin tek çekirdeği, tek meyvesi bir şey olabilir. Bir çekirdek dikilir, bir ağaç meydana gelir, ondan binlerce meyve olur. Ve şu muhabbet ve rağbet ise masnuat içinde en münevver ve mükemmel fert olan insana daha ziyade müteveccih olup temerküz etmek ister. Peki kainatı niçin seviyor? Bizim için seviyor. Bizim için bu alemi yaratmış. Cenab-ı Hakk'ın insanlara olan sevgisi böyle bir beşik, böyle bir alem, böyle bir şehir, böyle bir mekan yaratmayı icap etti. Bu bize olan nedir? Sevginin bir başka boyutu, bir başka özelliğidir. Padişah şehzadeyi sevdi mi ona bir köşk yapar. Ona bir bahçe yapar. Onun içinde ırmaklar akıtır. Değil mi? Gülistanı, bostanı neyse diker. Sevginin kademesi nispetinde de ona iltifat ve alaka artar. Aynen bunun gibi Allah'ın insana verdiği değere bakın. Bir kainat onun için yaratmış. Bir tek insan içindir bir kainat esasında. Bütün insan olmasa, bir tek insan olsa yine böyle bir alem, yine böyle bir dünya, yine böyle bir arz, yine böyle bir iklim ve mükevvenat lazım. İnsanların çokluğu dünyanın işini kolaylaştırmıyor. Değil mi? Güneşin enerjisine destek vermiyor. Önemli değil o. Ve eksiltmiyor. Ha bir insan, ha 7 milyar insan fark etmez. Paylaşamamaya gelince o insanın çokluğundan dolayı değil. O var ya insanın iç alemindeki kinden, gadaptan, öfkeden geliyor. O pis nefsini bir türlü tatmin edemiyor. Hadi şimdi petrol azda dövüşüyoruz. Enerji kifayetsiz de birbirimize giriyoruz. Adem Aleyhisselam bir oğlu diğer oğlunu öldürdü. Neyi paylaşamadı bunlar? Koca dünya. İkiye böler de otururlardı ya. Arsa mı yetmedi, tarla mı yetmedi? Kayısılar mı, zeytinler mi yetmedi? Neye birbirinizi öldürüyorsunuz? Ahlak, ahlak. Meselenin kifayesinden dolayı değil. Evet. İnsan ise şeceri hılkatın zişur meyvesidir. Peki insana verilen değerin sırrı nereden geliyor? Diğer mahlukatın kalite olarak, kadem olarak çok üstündür. Allah önce mahlukatı yarattı, cemadatı toprağa yarattıktan sonra bir kol ayırdı. Onları bitkiler olarak tanzim etti. Onlar gelişti ve büyüdü. Nebatatın içinden bir kol daha ayrıldı, hayvanat oldu. Kalite arttı. Terfi icap etti. Değil mi? Karizma büyüdü. Hayvanatın içerisinde bir kol daha ayırdı insanlar. Bu böyle evrim tarzında anlatmıyor. Yanlış anlamayın da. Takdir tarzında anlatıyorum. Onlar yolda kaldı. Değil mi? Zişur olan Cenab-ı Hak insanları yarattı. O kervanı sevk idare etti. Onların içine bir kol daha ayırdı. İman edenler. Onlara da iman verdi. Ayrı bir kol olarak devam etti. iman edenler içerisinde şuur sahibi yaşayan insanlar ayrı bir grup. Şuurlular içerisinde de nur camiası içerisinde bulunmak, nur talebesi olmak da ayrı bir ayrıcalık. Bu kadar maziye dönüp baktığımızda bu nimetler bizim defterimize birer gerdanlık olarak, nimet olarak girmiştir. O yoldan ayrılan hepsi hayatından memnun. Nebatat, hayvanat öyle. Bakın. Fakat insanda bir nefis var ki hep ileriye bakıp daha fazlasını istiyor. Üstadımız burada şu ifadeyi kullanır. Maziye bakıp olması muhtemel ne kadar alternatiflerimiz varsa olmamışız. Allah'a o kadar hamd etmek lazım. Sena etmek lazım. Bizim bir ayrıcalığımız yoktu ki Allah bizi insan yaratsın. Sipariş de vermedik. Takdir ilahi bunu böyle icap ettirdi. Takdir sayesinde diğerlerinden ayrıldık da bu makama, mertebeye geldik arkadaşlar. Yoksa Cenab-ı Hak 70-80-90 kilo atomdan ne yaratmazdı ki? Yaratmış işte. Nebatat, hayvanata bakın. Çok da rahat çalışıyorlar. İtaatte de elini gevşetmiyorlar. Biz minarenin şerefesinde hala isyan, hala gaflet içerisinde yaşıyoruz. Evet. Meyve ise en cemiyetli ve en uzak ve en ziyade nazarı am ve şuuru külli bir cüz'idir. Ağaçta en son meydana gelen meyvedir. Meyve ağacın bütün efaline ve hasarına, değil mi? Hayatına şamildir. Meyveyi elde eden bir adam ağacı elde eder. İnsan da kainatın özü ve özeti. En son yaratılan meyvesi olmasa sebebiyle kainat bir tarafa, insan bir tarafadır. Terazinin kefesine bir insanı koyduğumuz zaman bütün alemi tartar. Bu kadar önemlidir. Esasında İmam Ali'ye göre alemi ekber insandır. Kainat alemi asgardır. Çünkü insanda olan kainatta yoktur. Kainatta olan insanda mevcuttur. Evet. Nazarı am, umumi ve şuuru külli zat ise o sanatkar Zülcelal'e muhatap olup görüşen ve külli şuurunu ve am nazarını tamamen saniyin perestişliğine ve sanatının istihsanına ve nimetini şükrüne sarf eden en yüksek, en parlak bir ferd olabilir. İnsanlar içerisinde ifade ettik ya, şuurları ayırdı. Şuurlar içerisinde bir kol daha ayrıldı. İman eden şuurlar içerisinde peygamberler. Peygamberler içinde bir damar daha çıktı. Resul-i Kibriya'nın sülbü. Ondan ise Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halk edildi. Yani alemin özü ve özeti, sonu ve neticesi, en mükemmel meyvesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşin tabiatı da buna uygundur. Çekirdeği diktik mi? Tekessür eder, çoğalır. Ağaç olur. Ağacın başında toplanır, tekrar bir çekirdek olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nurundan bu alem yaratıldı. Alem bir ağaç gibi gelişti. Çok meyveler verdi ama yine aynı meyveyi netice olarak ağacın kanununa binaen iade etmiş oldu. Yani mebdeyle müntaha birbirine uydu. Bütün kainat, bütün güzellikleriyle beraber o meyvenin içerisinde derc edilmiştir ki bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şimdi iki levha, iki daire görünüyor. Biri gayet muntazam, muhteşem bir daire-i rububiyet ve gayet musanna, murassa bir levha-i sanat. Kainatta böyle baktığımız zaman olaylara iki alem var, iki daire var. Bir, Allah'ın rububiyet terbiye ettiği bir alem var. O esmanın tecelliyatına mazhar rububiyet alemi, yaratılan mahlukat. Evet. Diğeri gayet musanna ve murassa bir levha-i sanat. Diğeri de o rububiyet aleminin tezahürü olan, herkesin ibretle, fikretle baktığı sanat harikaları, mükemmel masnuat. O onun neticesidir. Bu biri. Diğeri, yani birin iki bölümü. Rububiyet alemi, ondan meydana gelen sanat alemi ve müzeyyen bir şekilde süslenmiş bu kainat. Diğeri, gayet münevver, müzeher bir daire-i ubudiyet. Bak, rububiyete karşı ubudiyet. Çünkü üstadımız buyuruyor. Külli rububiyet, devamlı rububiyet-i külliye, rububiyet-i ummiye, ubudiyet-i külliye ister diyor. Rububiyet-i amme, ubudiyet-i külliye ister. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki bu umumi rububiyetine karşı en külli ubudiyet insandan çıkar. Melekler bile bu makama yaklaşamıyor. Çünkü insanların kulluk ve ibadetlerinde mahlukatın ve masnuatın, melekler dahil hepsinin ibadetleri içerisinde cem edilmiştir. Ve en külli ubudiyeti insan yapar, bunu da namazda meydana getirir. Namaz, bütün ibadetlerin özü ve özeti, bütün kainatın bir nevi semeresi ve neticesi olarak hamdin ve şükrün ve kulluğun Allah'a takdim makamıdır. İnsan kainatın özü ve özeti. Fatiha Kur'an'ın özü ve özeti. Namaz da bütün ibadetlerin fihristesi. Namaz kılan bir adam en külli makamda, en yüksek makamda Cenab-ı Hakk'a karşı arz-ı ubudiyet ediyor demektir. Melekler kainatın özeti olmadığından dolayı onların ibadetleri de insanların yaptığı külli makamda değildir. İlle bir yerde bir eksiklik vardır. Külli makam, külli ubudiyet insanlara aittir. Burada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kastedilmektedir. Demek ki yeri gayet münevver, müzeher bir daire-i ubudiyet ve gayet vasi cami bir levha-i tefekkür ve istihsan ve teşekkür ve iman vardır ki ikinci daire bütün daire bütün kuvvetiyle birinci dairenin namına hareket eder. Demek ibadet deyince tefekkürü, istihsanı, değil mi? Teşekkürü de bunun içine katarsak o zaman bütün bu büyük ve geniş levha yani ubudiyet levhası rububiyet levhasına karşı itaat ediyor. Onun güzelliklerini ortaya koyuyor demektir. Birinci levha yani son söylediğimiz baştakine hizmet ediyor. İşte o saniyin bütün makasıdı sanat perveranesine hizmet eden o daire reisinin ne derece o saniyle münasebettar ve onun nazarında ne kadar mahbub ve makbul olduğu bilbedahe anlaşılır. Yani iki levha iki zatı ortaya çıkarıyor. Rububiyet alemi ve sanat ve müzeyyenat tablosu Cenab-ı Hak tarafından yaratılıp meydana getirildiği için onun alemi yani onun reisi, o alemin reisi Cenab-ı Hak onu nazara veriyor, onu gösteriyor. İkinci levha istihsan dediğimiz, perestiş dediğimiz, ibadet dediğimiz, tezekkür ve tefekkür dediğimiz levhanın reisi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elbet birinci dairenin reisi ikinci alemin reisini sevecektir. Ona muhabbet edecektir. Onun sistemini dünyaya yerleştirecektir. Muvakkat arızalarla onu zayi etmeyecektir. Kıyamete kadar onun davasını sebeplerle muhafaza altına alacaktır arkadaşlar. Dünyada da günümüzde olan olay ve hadisata bu açıdan bakacağız. Bak Cenab-ı Hak öyle güzel enteresan meseleleri üstad tarafından nazarımıza veriyor ki bak hiç bu olaylara girmeden esas en büyük resmi en büyük tabloyu gösteriyor. Ha bunun içerisinde ufak tefek meseleler olabilir. Ama bir levha var Allah'ın rububiyetinden meydana gelen Rab isminin icabı olarak alem terbiye ediliyor. Sek ve idare ediliyor sevildiğinden dolayı. Ondan ne meydana geliyor? Sanat eserleri müzeyyen mahlukat meydana geliyor. E bu ne istiyor? Tebrik istiyor. Takdir istiyor. Değil mi? Şehadet istiyor. Tefekkür istiyor ve tezekkür. Bunu da insanlar yapıyor. Biz de buna ubudiyet alemi diyoruz. Ubudiyet alemi rububiyet alemine hizmet ediyor. Ubudiyet aleminin reisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rububiyet aleminin reisi de Cenab-ı Hak. İkisi arasında bir münasebet var. Bütün sistemlerde hiyerarşi buna göre kurulmuştur arkadaşlar. Sistem böyleyken, çarklar böyle dönerken arada bazı kış mevsimleri, bazı arızalı haller olabilir. Biz bunlara nazar etmeden muvakkat arıza gözüyle bakacağız. Esas büyük haritayı, fotoğrafı unutmamamız lazım. Acaba hiç akıl kabul eder mi ki şu güzel masnuatın bu derece sanatperver, hatta ağzın her çeşit tadını nazara alan inanperver sanatkarı, arşı ve ferşi çınlattıracak bir vevlele istihsan ve takdir içinde, ber ve bahri cezbeye getirecek bir zemzeme-i şükran ve tekbir ile perestişkaren ona teveccüh, ona müteveccüh olan en güzel masnuna karşı la kayıt kalsın ve onunla konuşmasın. Bakın burayı bir daha okuyorum, çok önemli. Acaba hiç akıl kabul eder mi ki şu güzel masnuatın bu derece sanatperver, hatta ağzın her çeşit tadını nazara alan inanperver öyle nimetlerle bizi besliyor ki herkesin damak zevki aynı değil. Bir elmanın 50 belki 100 çeşit türü var. Bir elmanın ana tat birbirine benziyor ama nüans farkları yüzlerce. Bir tanesi insan için yeter. Bu kadar farklılığın ne hikmeti var? Allah'ın insana verdiği değerdir bu. Değerdir arkadaşlar. Koyunları Cenab-ı Hak bir tek samanla doyuruyor. Bir tek saman, çeşidi de önemli değil. Aynı cins samanla onlar hayatlarının en güzel hatıralarını yaşıyorlar. Yanına bir de su koy. Tamamdır işte. Kebabıyla şişe suyu, çene suyu. Bitti. Mertebesi o, kalitesi o, değeri o. Hatta buna ben lisanı da örnek veriyorum. Allah bütün koyunları dünyadaki iki harfli alfabeyle tanıştırıyor. Ahbap yapıyor. Yetiyor iki harfli alfabe. M ve E. Arapçası da M ve E. Japoncası da, Türkçesi de. Koyun Japonu, Arabı, Türk koyunu çok rahat anlaşırlar. Allah isteseydi bizleri iki harf alfabe anlaştırabilirdi ama bize verdiği değere bakın ki herkesin lisanı ayrı, yetmiyor. Üç lisan, dört lisan, on lisan bilen insan var. Ha size bir zenginlik daha. Bu da bizim için büyük bir lütuftur arkadaşlar. Demek bizi seviyor Allah. Şefkatiyle bize muamele ediyor. Biz M ve E harfiyle bunları nasıl anlayacaktık bu dersi? Nasıl anlayacak arkadaşlar? Şurada bir sinek uçsa bu dersten ne anlar? Ya mertebeyi görüyor musun? Nerede yüzüyorlar bu hayvanlar? Biz nerelerdeyiz? Şunu tercüme bile etseler bu kadar sır anlaşılmıyor. Tercüme ediyor akıllı profesörler. Bir de Cenab-ı Hak bizi affedersin hayvanat gibi üç kelimeyle veya iki cümleyle ve iki harfle anlaştırsaydı biz bu nimetlerden hissiyatla birbirine anlatmaktan ne anlardık? Hiçbir şey yani. Mertebemiz ne kadar aşağı inerdi. Bunu hak ederek mi bu hale geldik? Hayır. Onun lütfu, onun ihsanı, onun terbiyesiyle böyle oldu. O halde bu zata karşı şükretmek, hamd etmek, ibadet etmek bizim vazifemizdir. Sorumluluğumuzdur yani. Şimdi buyuruyor ki üstadımız, acaba hiç akıl kabul eder mi ki şu güzel masnuatın bu derece sanatperver, hatta ağzın her çeşit tadını nazara alan inanperver sanatkarı arşi ferşi çınlattıracak bir velveleyi istihsan ve takdir içinde ber ve bahri cezbeye getirecek karayla denizi bir zemzemeyi şükran ve tekbir ile perestişkâre ona müteveccih olan en güzel masnuğuna karşı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyada bu kadar hizmet görsün, bu kadar vazife ifa etsin asırlarda mı onun davasına, değil mi? Hala arkadan gelen insanlar hizmet etsin, öyle bir zata karşı lakayt kalsın ve onunla konuşmasın ve ala kadarına onu Resul yapıp güzel vaziyetinin başkalara da sirayet etmesini istemesin. Kur'an yeter diyoruz. Yetmiyor işte. Hadis-i şerifler onu ikmal ediyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de insanlar için muradının incelikleri benim akıl ve idrakimden anlaşılmazdı. Ona bir peygamber lazımdı. Bir tekne hamura diyelim bir Antep baklavacısı yaklaşır, açar. Açar. Diyelim bir kilo hamuru mesela diyelim 5 metre çapında bir daire kadar açar değil mi? Onun için onların baklavaları güzel olur. Aynı hamuru ben alsam ekmek zor yaparım. Benim tatlı onun tatlısı bir olur mu arkadaşlar? Sanat ne yapıyor görüyor musunuz? Eskiden insanlar buğdayları kaynatıp yiyorlardı. Bak şimdi buğdaydan neler oluyor. Sırf ekmekleri düşünmeyin. Buğdayın bir de teknolojide ve diğer unsurlarda kullanım alanlarına baktığı bu bir açılımdır. Allah insana vermiş olduğu anahtarlarla yarattığını açıyor. Onlarda bir şeyler gizlemiş. Anahtarları bizde, makineler orada. İkisi bir araya geldi mi şu nimetlere bakın. Uzay gemileri, işte organik elbiseler değil mi? Tıp nerelere geldi? Bakın ziraat nereden geçiyor? Ama hayvanatta zerre kadar medeni gelişme yok. Aslan yine aynı şekilde yiyorlar. Koyunlar aynı ottan istifade ediyorlar. Değil mi? Tilkiler yine aynı usul çalışıyorlar. atalarından kendine zerre kadar bir medeniyet intikali söz konusu değil. Ama ilk insan elbise giymesini bilmiyordu. Bugünkü insan uzay gemilerinde geziyor. Bu da Allah'ın bize vermiş olduğu ayrı bir nimet. Aynı şey din için geçerlidir. İlk insana 10 emir, son peygambere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kitap, 6666 emir. Bu nedir? Dinin ikmal edildiği, tamamlandığı anlamına geliyor. Yoksa inisiyatif bırakırdı. Hristiyanlara bıraktığı gibi. İman hükümler semavi, amel arzi. Örften, gelenekten girmiştir şeye, İncil'e. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Hem amel hem de itikada taalluk eden meseleler Allah tarafından inzal ediliyor. Bu kaliteyi gösterir. Kalite yükseldikçe inisiyatif kalkar. İnisiyatif kalitenin olmadığı, karizmanın çizildiği yerlerde kullanılır. Biz tersini biliriz değil mi? Tersi değil işte. Kemal erdikçe bir şey, Allah tasarrufu kuldan alır, sisteme yükler. Diğer dinlere insanların fikirleri girdi, Kur'an'a girmedi. Niye? Kemale bir şey erdi mi? Peygamber bile olsa Cenab-ı Hak dokundurtmaz ona. Sisteme uydur. Gidin bir bakkala mahallede. Yumurta alışverişinde 100 tane alsam 1 lira. 200 tane 90 kuruşa veririmdir. Tabii, çünkü niye? Pazarlık yapar, bakkal yapar. Gidin AVM'lere. Bir yumurta 1000, o da 1 kardeşim, ister al ister alma. O inisiyatif kullanamıyor, bakkal kullanıyor. Niye? Prototip. İptidai ticaret. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'a bir şey sokup çıkartması haramdır. Ama en kaliteli insandır. İnisiyatif kullanamıyor. İsa Aleyhisselam kullandı, Allah ona müsaade etmiyor. Kalite yükseldi. Hakimiyet sisteme döner. Eskiden doktorlar insanları kulaklarıyla dinlerlermiş. İnisiyatif doktor da. İlk doktorun kulağı arızalıysa ne olacak hastaya? Şimdi makineler çıkmış. İnisiyatif insandan uzaklaşmış. Hemen hemen sıfır hatayla önümüze raporlar, reçeteler geliyor. Bak şimdi orada da kemale doğru dikçe inisiyatif kalkıyor hocam. Üstad da böyledir. Kendisine kimseye inisiyatif vermemiş, el bırakmamış. Meşveret demiş, şahsı manevi kitap demiş. Ama şeyh efendiler el bırakarak gitmişler. Niye? Sistem kaliteye doğru gittikçe inisiyatif kalkar. Geriye doğru gittikçe değil, herkes şahsen gücünü kuvvetine göre karar verir ve kullanır. Tartılarda da böyledir ha. Sana diyelim patates alın, gidin pazara. 5 kilo kaldırıp teraziye vuruyor adam. Al abi de evde 4 kilo geliyor ve 4,5 kilo geliyor. Önemli değil diyorsun. Niye patates? Hızlı vursa teraziye ne olur? Peki aynı şekilde altın alsanız mesela, altın alsan böyle vursa terazi, al bunu götür dese alır mısınız? Bir dakika. Altın oldu mu inisiyatif kalkar. Kabin in içine terazi girer. Rüzgardan etkilenmesin diye. Madenlerin bile kaliteliye doğru yükseldikçe ne yapıyor? Terazi hassaslaşıyor. Basküllere gidin, 100 kilo sağırdır onun için. 50 kiloyu pek tartmaz. Niye? Tırlar giriyor. Sahabeler kaliteli insanlar olduğundan dolayı inisiyatif yoktur. Ufak bir olayda Cenab-ı Hak ceza verir veya mükafat verir. Biz kabalasiye giriyoruz. Allah'a şükür. Ya cemaat olarak mizana geleceğiz. Hepimiz kurtulacağız inşallah. Perakende de karpuzlar seçilir. Yerinden kabala alındığı zaman hepsi aynı fiyattan tırlarla kantarlara girer. Üstad zaman cemaat zamanıdır derken kuruyu da yaşıyı da ortadan kurtarıp böyle ahirette rahatlatmanın metodunu bulmuştur. Zaman cemaat zamanı bu demektir. Rahmet de cemaatin üzerinedir. Her zaman söylüyoruz. En fazla yağmur Karadeniz'e yağar. Niye? Ağaçlar cemaatleşmiş. Çok ama küçük ha. Bak küçük biliyorsun. Fındık ağaçları rahmeti çekiyor. Git Yozgat'a koca çınar ağacı, şimşekten başka bir şey çekmez. Ne rahmeti? Neslini kurutacağım. Ve o ağaçları anıt ağaçlar diye korumaya alıyoruz. Ulu ağaçlar, çınar ağaçlar koruma altında. Fındıkları alan yok. He? Tabii bak görüyor musun? Karadenizli. Yoncaları korumaya altına almıyoruz da çınar ağaçlarını alıyoruz. Ya onlar güçlü kuvvetli, onlar yaşarlar. Hani kuvvetler kalır, zayıflar elenirdi. Darwin'in böyle bir kaidesi vardı. Canavarların nesli tükenmiş, dinozorların çınarları korumaya alıyoruz. Yoncaları düşünen yok. Aslanları koruma alıyoruz. Hamsileri düşünen yok. Allah mazlumun yanında. Cenab-ı Hak garibanın yanında. Dünyada da böyle olacak, merak etmeyin. Zalim hükümdarlar gitti. Onların yerinde, onların adam yerine koymadığı raiyetler, hürriyetleri, demokrasiyle onların koltuğunda oturuyorlar. Allah insanlardan dinozorları almış öbür tarafa. Az kaldı, onlar da gidecekler, merak etmeyin. Evet. Dünya mazlumların, dünya haksızlığa uğrayanların, dünya doğruların dünyası olacak. Eğrelerin olması muvakkat ve geçicidir yani. Şerri Allah serpiştirmiştir. Hayrın ortaya çıkmasın. Şer gaye değildir. Arada bir olur. Evet, ona müteveccih olan en güzel masnuna karşı lakayt kalsın, haşa, onunla konuşmasın ve alakadar rane onu Resul yapıp güzel vaziyetinin başkalara da sirayet etmesini istemesin. Kella, konuşmamak ve onu Resul yapmamak mümkün değil. İnne dina indellahi'l-islam, Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu.